Ayrım 94.
O adam da yutturduğunu sanmasın sakın. Yüzbaşı Butler'da sırtında at koşumu, hem de çok değerli at koşumu bulunan bir katırdan farklı değil. Dadı susup hanımına nefret ve öfke dolu gözlerle baktı. Scarlett ne söyleyeceğini bilemiyordu. Uğradığı ağır hakaretin etkisiyle tüm vücudu titriyordu. Dadı onu tepeden tırnağa süzdükten sonra konuşmasına devam etti. Onunla evleneceğim diyorsunuz. Muhakkak evlenirsiniz. Çünkü siz babanıza çekmişsiniz. Onun gibi inatçısınız. Ama şunu bilmenizi isterim ki efendim, sizden kesinlikle ayrılmayacağım. Yerimden bile kıpırdamayacağım. Ve sizi hiçbir zaman tek başınıza bırakmayacağım. Benim saygıdeğer Mrs. Elena verilmiş sözüm var. Dadı Scarlett'in cevabını beklemeden odadan çıktı ve onu düşünceleriyle baş başa bıraktı. Yeni evliler balaylarını New Orleans'da geçirirlerken Scarlett, Rhett'e dadının kendisine söylediklerini anlattı. Dadının onları sırtlarında at koşumu bulunan katırlara benzettiğini duyan Rhett kahkahalarla güldü. Onun katır benzetmesine gösterdiği tepki karşısında Scarlett hayret etti ve ona nefret duydu. Rhett, "Hayatımda ben bu kadar doğru ve yerinde söylenmiş bir söz işitmedim," dedi. Dadı bugüne kadar tanıdığım kadınların arasında en doğru, sevdiği insana gönülden bağlı, sözünün eri ve özveri sahibi olanıdır. Ona bu sözlerinden dolayı teşekkür etmeliyim. Ama bir katır olduğuma göre onu inandırabileceğimi sanmıyorum doğrusu. Biliyor musun, evlilik heyecanı sırasında ona verdiğim 10 altını bile kabul etmedi. Ben altına direnebilen çok az insan gördüm. Ama o gözlerimin içine baktı, teşekkür etti ve serbest bırakılmış bir köle olmadığı için paraya ihtiyacı bulunmadığını söyledi. Onun kafa tutmasına ve böyle bir tepki göstermesine bir türlü akıl erdiremiyorum. Halk neden hakkımda dedikodu yapıyor, onu da bilemiyorum. Canım kimi isterse onunla evlenirim. İstediğim kadar da koca değiştirebilirim. Bütün bunlar yalnızca beni ilgilendirir. Ben nasıl başkalarının işlerine burnumu sokmuyorsam, onlar da benim yaptıklarıma burunlarını sokmasınlar. Neden herkes benim işlerimle ilgileniyor? Yavrucuğum, bilir misin, insanlar çoğunlukla her şeyi affederler. Ama onların affetmedikleri bir şey vardır. O da işleriyle ilgilenilmediğini, kendilerine önem verilmediğini görmektir. İnsanların düşüncelerine önem vermediğinizi siz kendiniz söylemediniz mi? O halde size gösterilen tepkiye neden kızıyorsunuz? Eğer kızarsanız toplumun yargılarına önem verdiğiniz ortaya çıkar. Söylenenlere içerlememeli ve böylece halkın düşüncesini önemsemediğinizi göstermelisiniz. Gelelim şimdiki durumunuza. Hakkınızda basit şeyler için dedikodu yapanların böyle önemli bir konuda da ağızlarına geleni söyleyecekleri pek doğaldır. Benim gibi bir adamla evlenince çenelerinin açılacağını bilmeniz gerekirdi. Sanırım bunun böyle olacağını da biliyordunuz. Okumamış ve serveti olmayan bir hergele olsaydım, inanın daha az dedikodu yaparlardı. Ama zengin bir adam toplum tarafından doğal olarak hoş karşılanmaz. Onun tepkisini çeker. Rhett, yeri geldiğinde sizin ciddi olmanızı isterim. Ben şu an ciddiyim. Yobazlar zındıkların servet içinde yüzmelerini içlerine sindiremiyor. Unuttun mu Scarlett? Bir gün bana halkı hiçe saymak için çok zengin olmak istediğinizi söylemiştiniz. İşte tam sırası. Scarlett gülerek, hiçe saymak istediğim asıl sendin, dedi. Peki hala bu düşüncede misin? Evet, ama eskisi kadar çok değil. Hoşunuza gidiyorsa devam edin. Scarlett, Rhett'i iradesi dışı bir hareketle öperek, ah, özellikle hoşuma gideceğini sanmıyorum, dedi. Rhett onun gözlerinde bulmak istediği bir şeyi aradı ama bulamayınca güldü. Atlanta'yı unutun artık. Size New Orleans'a eğlenmeniz için getirdim. Zamanınızı gereksiz şeylere harcamayınız. 5. Bölüm 1. Scarlett balayının tadını çıkardı. Savaştan önceki ilkbahardan beri hiç bu kadar eğlenmemişti. New Orleans o kadar değişik bir kentti ki, taşkın bir hayat sürmek isteyenlerin zevklerinden yararlanıyordu. Kepit Beggar'lar kentte genel bir temizlik yapıyorlardı. Birçok namuslu adam evinden uzaklaştırılmıştı. Bunlar yarın karınlarını nasıl doyuracaklarını bilmiyorlardı. Vali koltuğunda bir zence oturuyordu. Ama Rhett'in Scarlett'e gösterdiği New Orleans bugüne kadar asla görmediği kadar eğlenceli, renkli, çok değişik bir yerdi. Karşılaştığı adamların cepleri parayla doluydu. Bunların kaygıları yoktu ya da öyle görünüyorlardı. Rhett onu pek çok güzel kadınla tanıştırdı. Bunlar çok şık giyimli, daima gülen, zamanın ağırlığından söz etmeyen, aptalca konularla ilgilenmeyen, güzel konuşan, kibar kadınlardı. Ya o erkekler? Ne kadar çekici, ne kadar yakışıklıydılar. Atlantalı erkeklerden ne kadar farklıydılar. Onunla dans etmek için ne kadar kibarca birbirleriyle çekişiyorlardı. Ona sanki gençliğinin en parlak günlerindeymiş gibi gönül alıcı, ne güzel sözler söylüyorlardı. Bu adamların tıpkı Red gibi sert ve cesaretli tavırları vardı. Hepsinde istediği, bildiği gibi yaşayan bir insan hali vardı. Arzuladığı bir şeyi hiçbir zaman ertelemek zorunda olmayan bir rahatlıkları vardı. Bu kişiler uzun süredir kafaları sessizlikten uzak yaşamışlardı. Ne geçmişleri ne de gelecekleri var gibiydi. Scarlett bunların arasında büyük bir değişime uğruyor, mükemmel biçimde yetişiyordu. Bu adamlara New Orleans'a yerleşmeden önce ne yaptıklarını soruyordu Scarlett. Ama çok kez cevapsız kalan bu soru bile onların çok garip kişiler olduklarını ortaya koyuyordu. Bu adamlar çoğu zaman sessiz kalıyor ve sanki dillerini yutuyorlardı. Red bazen onlarla yalnız kalırdı. Scarlett de bitişik odadan onların güldüğünü ve kendisi için hiçbir anlamı olmayan bölük pörçük konuşmalar duyardı. Abluka zamanında Küba ve Nassau, altına hücum, işlerin gelişmesi, alışverişlerin canlanması, silah kaçakçılarının, Nikaragua, William Walker ve onun Traxis'te bir duvar dibinde ölmesi. Scarlett bir gün onların odasına birden giriverdi. Bu adamlar Guantry hakkındaki konuşmalarını kesiverdiler. Genç kadın Frank ile Jane Weems'in adlarını net bir biçimde duydu. Ama hepsi de çok şık kıyafetler içindeydi. Elbiseleri çok usta terzilerin elinden çıktığı belli oluyordu. Bunlar kuşkusuz Scarlett'e hayrandılar. Ama onların hayranlıkları genç kadını hiç ilgilendirmiyordu. Onun için önemli olan bu adamların Red'in dostları olmasıydı. Onların büyük evleri, güzel arabaları vardı. Onu Red ile birlikte gezintilere, eğlencelere, toplantılara götürüyorlardı. İkisini akşam yemeklerine davet ediyorlar, onların onurlarına geceler düzenliyorlardı. Scarlett'in onlara karşı büyük sevgisi vardı. Bu duygusundan kocasına söz edince Red, "Onları sevimli bulacağınızdan emindim." diyerek güldü. "Benim böyle bir duygu içinde olmam sizi neden güldürdü anlayamadım. Çünkü bunlar sıfatlarını, kişiliklerini yitirmiş kimselerdir. Hepsi uyuz kuzulardır, hilecidirler. Bunlar serüvenciler gibidir. Hatta Caput Bigger'ların en azılı olanlarındandır. Bu adamlar değerli eşiniz gibi yiyecek vurgunculuğu yapmak ya da devlet ile kuşkulu anlaşmalara girişmek yoluyla para kazanmışlardır." Ben bu söylediklerinizin hiçbirine inanmıyorum. Benimle alay etmeye çalışıyorsunuz. Bu adamlar çok derli toplu gibi görünüyorlar. Bu kentte derli toplu adamlar açlıktan ölürler ya da kulübelerinde onurlarıyla yaşarlar. Bu kişilerin beni kulübelerine kabul edip etmeyeceklerini de bilemezdim. Anlıyor musunuz şekerim? Ben savaş sırasında bu kentte bazı karanlık işler çevirdim. Üstelik bu heriflerin şeytan gibi çok iyi bir bellekleri vardır. Hiçbir şeyi... En ufak bir ayrıntıyı bile unutmazlar. Scarlett, siz benim için daima bir neşe kaynağısınız. Görmemeniz gereken adamlarla ve yapmamanız gereken şeyleri yapmakla insanın ağzının suyunu akıtan çok değişik bir çekiciliğiniz var. Peki ama onlar sizin dostlarınız? Evet doğru. Çünkü ben kurnaz adamları severim. Gençliğimin ilk yıllarını Mississippi'de sefer yapan bir gemide kumar oynamakla geçirdim. Bu adamları çok iyi tanırım. Ama hiçbir zaman kör olmam. Onlara nasıl davranılacağını iyi bilirim. Oysa sizin... Red konuşmasının burasında gülmeye başladı. Sonra tekrar devam etti. İnsanlar hakkında karar vermeniz gerekince hiç ustalığınız yok. İyi olan insanlarla kötü olanları ayırt edemiyorsunuz. Ben tanıdığım tek büyük ya da iki büyük kadının anneniz ile Melanie olduğunu düşünüyorum. Ama ne yazık ki annenizin, hatta Melanie'nin sizin üzerinizde bir etkisi olmamış. Melanie mi? Haydi canım sizde. O aptalın biridir. Giyinmesini bile bilmez. Bir tek kendine özgü düşüncesi bile yoktur. Beni bir kıskançlık sahnesiyle karşı karşıya bırakmayın efendim. Güzellik hiçbir zaman bir kadını bir hanımefendi yapmaz. Hele elbiseler hiç yapmaz. Scarlett Red'in bu doğru sözleri karşısında bocaladı. Ah hayır, beklemeniz gerek Red. Bakın göreceksiniz. Şimdi bizim paramız var. Ben sizin şimdiye kadar rastladığınız en kibar kadın olacağım. Bu denemenizi büyük bir ilgiyle izleyeceğim. Scarlett görüştüğü kadınların giydikleri elbiselerden çok daha güzellerini seçiyordu. Giysilerinin kumaşlarını, renklerini, modellerini hep kendi belirliyordu. Artık krinolin giyilmiyordu. Onun yeni moda çiçek süslemeli elbiseleri çok şıktı. Savaş zamanının kapalı krinolinlerini düşünüyor, kalçalarıyla karnının hatlarını meydana çıkaran bu eteklikleri giymekten biraz sıkılıyordu. Ya bu küçük şapkalar? Bunlar bir şapka değildi, saçların üzerinde bir süstü sanki. Çeşitli meyvelerle, çiçeklerle, tüylerle süslü bir aksesuardı. Gündüz ve gece gömlekleri, işlemelerle kabartılmış eteklikler, Red'in ona armağan ettiği işlemeli ayakkabılar. Hepsi eşsiz güzellikteydi. Ayakkabıların 7 cm yüksekliğinde topukları vardı ve bunlar çok orijinaldi. Kendisine Red'in sunduğu armağanlar arasında bir düzineye yakın ipek çorap da vardı. Bu ne büyük, ne görülmemiş bir lükstü. Scarlett ailesi için de çeşitli armağanlar aldı. Wade için uzun tüylü bir Saint Bernard köpeği. Buyu için bir acem kedisi. Küçük Ella için bir mercan bilezik. Pitipet için bir gerdanlık. Melanie ve eşli için Shakespeare'in eserlerinin çok güzel bir baskısını, Peter için kibar bir uşak elbisesi, Dizzy ve Cookie için kumaşlar, tarladaki kişiler için değerli armağanlar. Red otel odasındaki yatağın üzerine serili armağanları izlerken, ''Peki ama dadı için ne aldınız?'' diye sordu. ''Hiçbir şey almadım çünkü o çok bayağı davrandı. Bize katır diyene neden armağan alacakmışım? Gerçek neden sizi bu kadar rahatsız ediyor şekerim? Dadıya bir armağan almalıydınız. Eğer bunu yapmazsanız onun kalbi kırılır ve onun gibi iyi kalpli insanlar çok az bulunur. Ona hiçbir şey götürmeyeceğim. O bir armağana layık değil.'' O halde ben bir şey alacağım. Anımsadığıma göre dadı gökyüzüne çıkmak için ağır kırmızı taftadan bir eteklik istiyordu. Allah onun hışırtısını işitince bir melek geldiğini sanacakmış. Evet, dadıya kırmızı tafta alacağım ve çok zarif bir eteklik diktirteceğim. Sizin elinizden armağan almak istemez. Bunları almaktansa ölmeyi yiğit tutar. Ben de öyle sanıyorum. Ama bu olasılık onun isteğini yerine getirmemi engellemez. Scarlett için Red ile birlikte alışverişe çıkmak, hele New Orleans'da alışveriş yapmak ne büyük bir zevkti. Dükkanlar baştan aşağı lüks eşyalarla, eşsiz güzellikteki mallarla doluydu. New Orleans'ın şarapları, likörleri, şampanyaları yalnız evde yapılan dut şarabına ve Pitibet'in baygınlık konyağına alışkın olan Scarlett için harika ve olağanüstü kalitede içkilerdi. Ya Red'in ısmarladığı yemeklere ne demeliydi? Tatları damaktan gitmeyen harika bir şeydi hepsi. Belki de New Orleans'ın yemekleri bu kentte var olan şeylerin en güzeliydi. Tara'daki yokluklar içinde geçen günleri anımsadıkça Scarlett, buradaki çeşitli yemeklere, zengin sofralara hayran kalıyordu. Genç kadın asla doymak bilmiyordu. Çünkü ne zaman Tara'daki sofrada ortaya konan nohut ve patatesi anımsayacak olsa, yeniden karnı acıkıyor ve tekrar yemek getirtiyordu. Red ona, ''Sanki her yemek sonuncuymuş gibi yiyorsunuz.'' diyordu. ''Tabağını temizlemenize gerek yok. İnanın mutfakta başka yiyecekler vardır. Yalnız siz garsona ısmarlayınız. Yemek önünüze gelir. Şunu da unutmayın sakın. Eğer böyle tıkanacak olursanız, Kübalı hanımlar gibi şişmanlarsınız. İşte o zaman ben de sizden ayrılmak zorunda kalırım.'' Red'in bu yarı şaka, yarı ciddi uyarısına Scarlett dilini çıkararak cevap veriyor ve hemen garsona yeni bir çikolatalı pasta ısmarlıyordu. Vergileri ödemek ya da bir katır satın almak için tasarruf yapmak kaygısı olmadan hesapsızca harcamak ne eşsiz bir zevkti. Atlanta'daki erkekler gibi yoksulluk içinde yüzmeyen zengin adamlarla gezip tozmak ne güzeldi. Vücudunun ince görünmesini sağlayan, kollarını, boynunu ve hatta göğsünü meydana çıkaran bu şık elbiseleri giymek ne büyük bir zariflikti. Erkeklerin hayranlığını, dikkatini, ilgisini üzerinde toplamak ne hoş bir şeydi. Her genç kadının içini çeken bütün bu şeylere sahip olmak, kibar bir hanımefendi gibi yaşamak ne şahaneydi. Bıkıncaya kadar şampanya içmek, insana ne kadar hoş bir rahatlık veriyordu. Gereğinden çok içtiği bir gün, ertesi sabah bir baş ağrısıyla yataktan kalkıp açık arabada, güzel mavi bayrak şarkısını söylemesi hiç de hoş olmamıştı. Scarlett bir kadının bu kadar açıkça neşeli olmaması gerektiğini ve böyle davranabilecek tek kadının Watling olduğunu biliyordu. Güzel Watling'in Atlanta'nın Yankiler tarafından işgal edildiği gün şarkı söyleyip nara atması hiç kimse tarafından hoş karşılanmamıştı. Kendi durumuna o kadar üzüldü ki Red'in yüzüne bakmaya bile cesaret edemedi. Ama Red onun bu küçük hatasını hoş karşıladı. Zaten Scarlett ile küçük bir kediyle oynar gibi oynuyor ve o ne yapsa onunla eğleniyordu. Red ile geziye gitmek onu neşelendiriyordu. O gerçekten güzel bir adamdı. Bugüne kadar onun güzelliğine dikkat etmemişti. Çünkü Atlanta'da herkes ondan nefret ettiği için onun dış görünümüyle ilgilenmek pek aklına gelmemişti. Ama işte New Orleanlı kadınlar onu çok beğeniyorlar ve çevresinde birer pervane oluyorlardı. Scarlett kocasının kadınlar tarafından beğenildiğini ve kendisini kıskandıklarını fark ettikten sonra Red ile birlikte gezmekten büyük bir kıvanç duymaya başladı. Bir gün kendi kendine ''Ne güzel bir çift oluşturuyoruz.'' dedi. Evet, Red'in de dediği gibi evlilik çok eğlenceli oluyordu. Üstelik yalnız eğlenceli olmakla kalmıyor, Scarlett'e bir sürü yeni şeyler öğretiyordu. Bu evliliğin onu hayrete düşüren yanı, hayatta artık öğreneceği bir şey kalmadığını sandığı sırada onu her gün yeni sürprizlerle karşı karşıya bırakmasıydı. Scarlett'in ilk öğrendiği şey, Red ile geçirmekte olduğu aile hayatının Charles ile Frank ile yaşadığı hayattan çok daha farklı oluşuydu. İlk iki kocası da ona çok büyük saygı göstermişler ve onun öfkeli hali önünde titremişlerdi. Red ise ondan korkmuyordu. Üstelik çoğu zaman ona karşı büyük bir saygısı olmadığını da söylüyordu. İstediği her şeyi yapıyor ve Scarlett karşı çıktığı zaman da onunla alay ediyordu. Ama onu seviyordu. Red hayatı çekici hale getirmesini bilen bir insandı. Onun en önemli özelliği bu en azgın günlerinde bile kendine ve heyecanlarına daima hakim olmasıydı. Scarlett, bunun nedeni bana gerçekten aşık olmasıdır. Her ne biçimde olursa olsun aklını yitirmesi umurumda bile olmaz diye düşünüyordu. Red ile yaşaması sayesinde daha önceleri bilmediği birçok şey öğrendi. Oysa öğrendiği her yeni şeyi o kadar iyi bildiğini sanırdı ki. Örneğin, gerektiği zaman bir kedi tüyü kadar yumuşak, biraz sonra da küfür edecek kadar sert ve kaba olmayı öğrendi. Red ona cesaret, onur, namus, erdem ve aşk gibi konularla ilgili öyküler anlatırdı. Scarlett hiçbir kocanın karısına böyle öyküler anlatmadığını biliyordu. Ama bu konuşmalar onun hoşuna gidiyordu. Red bir an için şefkat dolu bir aşık olur ve kısa bir süre sonra insanı kışkırtan bir şeytan haline gelebilirdi. Gerçekten New Orleans'da bir arada geçirdikleri bu son haftalar içinde her şeyi Red'den öğrendi. Red bazı sabah oda hizmetçisini başından savuyor, Scarlett'e kahvaltısını kendisi getiriyor ve ona bir çocuk gibi yediriyordu. Ya da tarağı elinden alıp onun uzun siyah saçlarını kendisi tarıyordu. Bazı geceler Scarlett'i uyandırıyor, üzerindeki yorganları atıyor ve onun çıplak ayaklarını gıdıklıyordu. Bazen onun işlerinden söz etmesini sessizce dinliyor ve akıllı oluşundan dolayı onu kutluyor ya da ticaretle ilgili girişimlerini çok karışık buluyor ve onu iş hayatında hile yapmakla suçluyordu. Onu tiyatroya götürüyor ve orada kulağına Allah'ın bu gibi eğlencelere gidilmesini hoş karşılayacağını, hatta sevap sayacağını söylüyordu. Ama yine birlikte gittikleri kilisede onun kulağına bir sürü terbiyesiz sözler fısıldıyor ve sonra da gizlice güldüğü için ona sitem ediyordu. Başından ne geçtiyse anlatması için onu zorluyor, hiçbir şeye saygı göstermiyor ve bu konuda zaman zaman ileri gidiyordu. Bütün bunlara rağmen Scarlett'te ne Red'in bu huyunu yumuşatacak şaka yapma yeteneği vardı ne de alaycı bir sitem etme becerisi. Kendisinin Red'den üstün olmadığını gördükçe çok bozuluyordu ama bunun yine de hoş bir şey olduğunu düşünüyordu. Erkekler hakkındaki düşüncelerini şu iki sözcük ile özetlemiş ve onlara daima tepeden bakmıştı. Ne çocuklar! Babası alaycı bir yaklaşımla sevdiği Tarleton kardeşlerle, Fontaine'lerin delikanlılık öfkeleriyle dikkat çeken oğulları, Charles, Frank ve savaş sırasında ona kur yapanlar hakkında hep aynı değerlendirmeyi yapmıştı. Yalnız eşliğiyle Red, onları geride bırakıyor ve çok değişik özellikleriyle onların erkeklik güçlerine daha üstün geliyordu. Çünkü her ikisi de kendilerinde çocukluk ifadesi kalmamış birer gerçek erkekti. O Red'i hiç anlamıyor ve anlamak için de çaba göstermiyordu. Arada bir onda kendisini ilgilendiren bazı özelliklere rastlıyordu. Örneğin kendisinin farkında olmadığını sandığı bir sırada Rhett'in garip bir bakış biçimi vardı. Bir gün Scarlett onu böyle bakarken yakalamış ve ağlayacakmış gibi olan gözlerinde kaygılı bir ifadeyle karşılaşmıştı. Bir günde öfkelenerek Scarlett'e ''Bana niçin böyle bakıyorsunuz? Bir fare deliğinin önünde tüyleri kabarmış bir kedi gibi duran görünüşünüz var.'' demişti. Hemen sonra öfkesi dağılmış ve gülümsemişti. Scarlett bu olayı hemen unuttu ve bir daha da Rhett'in ne düşündüğünü aramaya çalışmadı. Zaten böyle bir şeye kalkışmak da boş yere çaba harcamak demekti. Çünkü o çözümlenemez, anlaşılamaz bir yaratılışa sahipti. Scarlett'in hayatı çok hoştu. Yalnız eşliği düşündüğü zamanlar içi kararıyordu. Ama Rhett de ona eşliği düşünecek pek zaman bırakmıyordu. Gündüzleri hayatı o kadar renkli geçiyordu ki, değil eşliği düşünmek, başka şeyleri bile düşünemiyordu. Ama geceleri dans etmekten yorgun düştüğü ya da şampanya içtiği zamanlar işler ters gidiyordu. Çok kez yarı uykuluyken Rhett'in kollarında dinlendiği ve ay ışığı içinde yüzdüğü sırada ya da yalnız kaldığında eşliği anımsıyordu. Onun kuvvetle sıkan kollarının arasında olmayı çok istiyordu. Eşliği ve onun kollarının arasında olmayı düşündüğü bir gece derin derin içini çekti ve başını pencereye doğru çevirdi. Kısa bir süre sonra kendisini sıkan güçlü kolların demir gibi sertleştiğini hissetti. Ve bu sırada Rhett'in sinirli bir biçimde söylediği şu sözleri işitti. ''Allah sinsi ruhunuzu sonsuza kadar kahretsin.'' Rhett daha sonra ayağa kalktı ve Scarlett'in karşı durmasına rağmen odadan çıktı. Ertesi sabah kahvaltı sırasında saçları karmakarışık, oldukça sarhoş ve hırçın bir haldeydi. Scarlett'ten özür dilemedi ve hırçınlığının nedenini de anlatma gereğini duymadı. Scarlett de ona bir şey sormadı. Zoraki bir evlilikte olduğu gibi ona karşı çok soğuk davrandı. Kahvaltısını bitirip Rhett'in kırmızılaşmış olan gözlerinin önünde giyindi ve alışveriş yapmak üzere çıktı. Otele döndüğü zaman Rhett'i bulamadı. Onu ancak akşam yemeğinde gördü. Yemek büyük bir sessizlik içinde yenildi. Scarlett öfkesini göstermemek için büyük bir çaba harcıyordu. Bu onun New Orleans'da son akşamı değildi ama en kötü akşamı olmuştu. Rhett'in bütün neşesini kaçıran bakışları altında yemeğini bitirmeye çalıştı ve çok miktarda şampanya içti. Tara'ya dönmüştü. Ev harap bir haldeydi. Annesi ölmüş ve onunla birlikte hayat bütün önemini yitirmişti. Gidebileceği bir kimse, sığınabileceği bir yer kalmamıştı artık. Onu korkutan bir şey peşinden geliyordu. Soluk soluğa koşuyordu. Kalbi çatlamak üzereydi. Hareket halinde olan yoğun bir sis içinde koşuyordu. Ama bütün çabasına rağmen ilerleyemiyordu. Bütün gücüyle bağırıyor, sisi elleriyle aralamaya çalışarak meçhul sığınağını arıyordu. Uyandığı zaman Rhett'i üzerine eğilmiş olarak gördü. O bir sözcük söylemeden kendisini bir çocuk gibi kollarının arasına alarak kaldırdı. Rhett'in güçlü kollarından kendi vücuduna bir derman aktığını hissetti. Sonra onu kollarının arasında sıktı ve canım diyerek sakinleştirdi. Bir süre sonra genç kadının hıçkırıkları durdu. Ah Rhett, öyle üşüdüm, öyle acıktım, öyle yoruldum ki. Kalın bir sis tabakası içinde soluk soluğa koşuyordum. Ama bir türlü aradığımı bulamıyordum. Neyi arıyordun canım? Bilemiyorum. Ben de bunu bilmek istiyorum ama